Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali, İranlı ünlü karilerden Mensuri'den Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini can kula ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İncir ve zeytine andolsun Sina Dağı'na ve şu emin beldeye, güvenilir şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Ancak iman edip salih emellerde bulunanlar başka. Onlar için kesintisi olmayan bir ecir vardır. Öyleyse bundan sonra hangi şey sana dini yalanlatabilir? Allah da hükmedenlerin hakimi değil midir?
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 15 Behmen 1399, Hicri Gameri 20 Cemadüssani 1442 ve Miladi Takvimle 3 Şubat 2021 Çarşamba. Değerli dinleyiciler, bugün aynı zamanda Peygamber Efendimizin sevgili kızı Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın kutlu veladet yıl dönümüdür. Bu vesileyle başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere tüm İslam alemine tebriklerimizi iletiyoruz. Bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Peygamber Efendimizin yadigarı Hazreti Fatıma, Şafak'ta 10 gün ve Yaşam Anahtarları isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Dışişleri Bakanı Zarif, Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönmesi gerektiğini bildirdi. Avrupa Birliği, Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönmesi önceliğimiz açıklaması yaptı. Hatipzade, Güney Kore gemisinin mürettebatına ülkeden çıkış izni verildiğini söyledi. Amerika'da koronadan ölenlerin sayısı 454 bini aştı. Avrupa Birliği, Kudüs'te Büyükelçilik açmaya hazırlanan Kosova'ya tepki gösterdi. Pentagon'da Trump'a sadık olanlar ihraç edildiler. Şimdi haberler.
Bugün Hicri Gameri takvime göre 20 Cemadüssani 1442, Peygamber Efendimizin sevgili kızı Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın mübarek veladet yıl dönümüdür. Yüce İslam Peygamberinin değerli kızı ve Hazreti Ali Aleyhisselam'ın eşi Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha hicretten önce 8. yılda 20 Cemadüssani'de doğdu. Bu yüce şahsiye çocukluk dönemini Peygamber Efendimizin evinde ve o Hazretin talim ve terbiyesinde geçirerek en yüce insani fazilet ve derecelere ulaştı. Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha Ehl-i Beyt'in ilk imamı, Hazreti Ali Aleyhisselam ile evlenerek o Hazretin sefa ve samimiyet dolu evinde Hazreti Hasan ve Hüseyin ve Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha gibi değerli evlatlar yetiştirerek eşlik ve annelik görevini de en iyi şekilde yerine getirmiştir. Peygamber Efendimizin sevgili kızı Hazreti Fatıma dünya kadınlarına örnek teşkil etmesi sebebiyle muhtelif rivayetlerde dünya ve ahiret kadınlarının en üstünü olarak tanıtılmıştır. O Hazretin kutlu veladet yıl dönümü İran'da Anneler ve Kadınlar Günü olarak adlandırılmıştır. Aynı zamanda İslam İnkılabı'nın rahmetli kurucusu İmam Hümeyni'nin doğum günü de bugüne denk gelmektedir.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, Amerikan CNN televizyon kanalına verdiği röportajda Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönmesi ve bu anlaşmaya tam bağlı kalması gerektiğini söyledi. Amerika'nın nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini belirten Zarif, Amerika'nın hiçbir garanti vermeksizin nükleer anlaşmadan yasa dışı bir şekilde çekildiğini hatırlattı. İran'ın nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdiğini belirten Zarif, Biden yönetimine seslenerek eğer nükleer anlaşmanın 36. maddesini okursanız İran'ın nükleer anlaşmaya bağlı kaldığı açık bir şekilde görülür dedi. Zarif ayrıca İran ve Amerika'nın nükleer anlaşmaya eş zamanlı olarak dönmesi konusunda bir mekanizma oluşturulabilir. Bu görevi nükleer anlaşma ortak komisyonunda yer alan Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi yapabilir açıklamasında bulundu. Trump hükümetinin çekildiği nükleer anlaşmaya geri dönmek için şart koşan Biden yönetimine tepki göstererek Amerikalıların nükleer anlaşmaya geri dönmek için şart koşması hiçbir anlam ifade etmiyor diyen Zarif sözlerine şöyle devam etti. Bu konuda şart koşacak taraf biziz çünkü onlar anlaşmadan geri çekildi ve şartları yerine getirmek zorundalar. Onlar herhangi bir bedel ödemeden ve önceki Amerikan hükümetinin bize verdiği zararları telafi etmeden süreci atlatmak istiyorlar. Kendileri de bunun mümkün olmayacağını iyi biliyorlar. Amerika'nın eski başkanı Trump, İran ile küresel güçler arasında imzalanan nükleer anlaşmadan 8 Mayıs 2018'de ülkesine tek taraflı çekerek İran'a yönelik yaptırımları geri getirmiş, yeni yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.
Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Sözcüsü Peter Stanley, Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönmesinin öncelikleri olduğunu söyledi. Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Sözcüsü Peter Stano dün Arabistan medyasından El Arabiye kanalına verdiği demeçte Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönmesinin Avrupa Birliği'nin önceliklerinden olduğunu belirterek İran ile ihtilaflar diyalogla çözülmelidir dedi. Stano, Amerika'nın nükleer anlaşmadan kanunsuz bir şekilde çıkması ve İran'ın nükleer anlaşma çerçevesinde taahhütlerini azaltmasına da işaretle, eğer Amerika nükleer anlaşmaya dönerse İran'ın nükleer anlaşma çerçevesinde azaltmaya gittiği girişimleri başta olmak üzere birçok sorun kendiliğinden çözülür dedi. Avrupa Birliği yetkilisi nükleer anlaşmanın hala geçerli olduğunu belirterek anlaşmadan çıkanın Amerika olduğunu ve İran ile diğer ülkelerin hala nükleer anlaşmada olduklarını söyledi. Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Sözcüsü Peter Stano, Amerika'nın İran aleyhindeki kanunsuz yaptırımlarına da temasta, Avrupa Birliği bu yaptırımların derhal kaldırılmasından yanadır dedi.
Dünya İslam Uyanış Kurultayı Genel Sekreteri Ali Ekber Velayeti, General Kasım Süleymani'nin şehadeti dünyadaki milyonlarca özgürlükçünün düşmanların İslam'ı zayıflatmak için hazırladıkları pis komploları, terörizmi ve vekaletçilerine karşı milyonlarca özgürlükçünün hareketine ve direnişine vesile olduğunu söyledi. Ali Ekber Velayeti, General Kasım Süleymani ve fedakar arkadaşlarının yüksek İslami ve insani değerleri anlatmak ve küresel emperyalizm cephesine karşı mücadele vererek Allah yolunda şehit olduklarını söyledi. Velayeti düşmanların ve sömürgecilerin yumuşak gücün bileşenlerini teşvik ederek her zaman dünyadaki çıkarlarını aramaya ve uygulamaya çalıştıklarına temasla, bu arada başta Amerika olmak üzere uluslararası emperyalizm ve siyonizme karşı savaşan devrimci ve bilinçli insanların bu mücadelesi düşmanların emperyalist oyunlarının bozulmasına neden olmuştu. Bu durum aynı zamanda İslam ve İnkılap Mektebi'nin bütün dünyaya sergilenmesine vesile olmuştur dedi.
İran İslam Cumhuriyeti Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, İran ve Hindistan ilişkilerinin özel öneme sahip olduğunu söyledi. Hindistan Savunma Bakanı'nın daveti üzerine Hint Okyanusu kıyısındaki Savunma Bakanı toplantısına katılmak için Bangalore'a giden Hatemi, İran ve Hindistan'ın bölgenin önemli ülkeleri olduğunu ve uzun yıllar içinde istikrarlı ilişkilere sahip olduklarını söyledi. General Hatemi, iki ülke arasında ortak tarihi ve kültürel ve uluslararası ortaklıklardan dolayı iyi ilişkiler olduğunu belirterek, iki ülke ilişkilerinin Hindistan'ın uzun sahilleri ve İran'ın stratejik konumundan dolayı önemli olduğunu söyledi. Hatemi açıklamasında ayrıca şunları kaydetti. Hint Okyanusu'nun Güney-Kuzey Koridoru ile bağlantısı ve Orta Asya ve Kafkasya ülkeleriyle bağlantısı, Tahran ve Yeni Delhi'nin daha gelişmiş ilişkiler sürdürmesini gerektiren alanlardır. İran Savunma Bakanı Hatemi, toplantıda yapacağı konuşmanın yanında diğer ülkelerin siyasi ve askeri yetkililerle görüşmelerde bulunacak.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyit Abbas Erakçı, Fars Körfezi'nde kirlilik yarattığı için el konulan Güney Kore gemisinin mürettebatına insani nedenlerle ülkeden çıkış izni verildiğini bildirdi. Hatipzade yaptığı açıklamada Güney Kore'nin isteği ve İran yargı erkinin müsaadesiyle geminin personeline ülkeden çıkış izni verildiğini bildirdi. Hatipzade geminin ve kaptanın dosyasının adli sürecinin devam ettiğini de bildirdi. Hatipzade, Dışişleri Bakanı Yardımcısı Seyit Abbas Irakçı'nın Güney Koreli meslektaşıyla yaptığı telefon görüşmesinde İran'ın o ülkedeki mali kaynaklarının bir an evvel serbest bırakılmasına vurgu yapıldığını bildirdi.
İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakri, Zülcenah uydusunun önceki modellere göre önemli ilerlemesini övdü. Uydu taşıyıcının başarılı bir şekilde fırlatılmasına atıfta bulunan Tümgeneral Bakri, dün yaptığı açıklamada şöyle dedi. Bu uydu, uydular alanındaki önceki çalışmalara göre önemli bir gelişmedir. Uydu taşıyıcısının başarıyla fırlatıldığını ve yörüngeye oturduğunu belirten Tümgeneral Bakri, bu uydu iki katı yakıt motoru ve bir sıvı yakıt motoru olan 3 motorlu bir aşamayla yörüngeye oturabildi dedi. İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı bu sistemin öngörülen yörüngeye yerleştirildiğini ve sonraki aşamalarda uyduları yörüngeye yerleştireceğini belirtti. İran İslam Cumhuriyeti'nin Zülcenah uydusu pazartesi günü uyduya fırlatıldı. İran Savunma Bakanlığı Uzay Birimi Sözcüsü Ahmet Hüseyin'i test edilen uydu taşıyıcısının yörüngede 500 kilometreye kadar çıkabildiğini ve 220 kilogramlık uydu taşıyabildiğini ifade etti. Hüseyin'i Zülcenah adı verilen yerli uydu taşıyıcısının ülkenin katı ve sıvı yakıtla çalışan en güçlü motoruna sahip olduğunu ve mevcut uydularla rekabet edebildiğini aktardı. Savunma Bakanlığı yetkilisi Zülcenah uydu taşıyıcısında daha önce test edilen Seamog'da olduğu gibi sabit üsse ihtiyaç olmadığını söyledi.
Bahreyn Cemiyeti İslami Hareketi Emel Genel Sekreter Yardımcısı dünyanın İran İslam devriminde ve onun ilham verici liderliğinden etkilendiğini söyledi. Şeyh Abdullah Salih dün Fars Haber Ajansı'na verdi demişti. Bahreyn'in İran İslam devrimini orijinal İslami yöntem, kibirli güçlerden bağımsızlığı benimseyen savaşma iradesi ve baskılara karşı mücadele vermesini öğrenen ve öğreten bir ülke olduğunu söyledi. Salih halkın İmam Khomeini bir doğruluk, sabır ve sebat modeli olarak gördüğünü belirterek bunun da İslam devrimini bölge ve dünyada halklar için bir ilham kaynağına dönüşmesine vesile olduğunu söyledi.
İran İslam Cumhuriyeti kompresöre ihtiyaç duyulmayan yeni vantilatör üreten ülkeler grubuna katıldı. Meşhed'de söz konusu üretici firmanın yeni bir vantilatör üretim hattının açılmasıyla İran dünyada kompresöre ihtiyaç duymayan yeni vantilatör üreten 6. ülke oldu. Gelişmiş Rehabilitasyon Tedavi Şirket Genel Müdürü Ahmet Behver Mukaddem, dün bu üretim hattının açılış töreninde yaptığı konuşmada yeni vantilatör ülke ve dünyadaki önceki üretim cihazlarından daha gelişmiş ve yeni bir yapıya ve teknolojiye sahiptir. Mukaddem, şirket olarak yılda 3000 adet vantilatör üretim programımız var. Bu cihazın ihraç edilmesinden de yıllık 60 milyon avro gelir bekliyoruz dedi. Söz konusu vantilatör geçici veya kalıcı solunum problemleri olan hastalar için solunum işi yapan hayati bir cihaz olarak biliniyor ve bu cihaz hali hazırda korona hastalarının hayatlarını kurtarmada ve hastaların akciğerlerinin nefes almasına yardımcı olmada en önemli ihtiyaçtır.
Amerika'da yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenler sayısı son 24 saatte 1955'i artarak 454.246'ya yükseldi. Salgın sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı Amerika'da derin endişeye neden oluyor. Bugüne kadar iyileşenler sayısı 16.632.000 ve COVID-19 testi yaptıranlar sayısı 314.197.000'i geçti. Vaka sayısı bakımından Kaliforniya 3.328.000'e aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2.419.000'e aşkın vakayla Texas ve 1.727.000'den fazla vakayla Florida izliyor. Sağlık uzmanları Trump liderliğindeki eski yönetimin kötü performansını ülkede korona krizinin kötüleşmesinden sorumlu tutuyorlar.
Türkiye'de son 24 saatte 140.120 COVID-19 testi yapıldı. 7.795 kişinin testi pozitif çıktı. 120 kişi yaşamını kaybetti. Son 24 saatte 140.120 COVID-19 testi yapıldı ve 7.795 kişinin pozitif çıktı testi. 120 kişi de yaşamını kaybetti. Hasta sayısı 630 olarak açıklandı. İyileşenlerin sayısı ise 2.379.070'e çıktı.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs meselesinde egemen eşitlik temelinde müzakere gerekiyor. Egemen eşitlik varsa o zaman iki devlet de olabilir dedi. Çavuşoğlu, Kıbrıs Türkiye'sinin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la bir araya geldi. Rum kesiminin Kıbrıs sorunu konusundaki tutumunu eleştiren Çavuşoğlu, Kıbrıs meselesinde egemen eşitlik temelinde müzakere gerekiyor. Egemen eşitlik varsa o zaman iki devlet de olabilir ifadesini kullandı. Çavuşoğlu, Avrupa Birliği'nin gözlemci olabilmesi için de adil olması gerektiğinin altını çizdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğraflarını yere atmaları iddiasıyla gözaltına alınan 4 yurttaş hakkında açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada 2 şüphelinin tutuklanması, 2 şüpheliye ise konutunu terk etmeme adli kontrolü uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine talepte bulunulmuştur denildi.
Avrupa Birliği Komisyonu sözcülerinden Stano, Kosova'nın Kudüs'e büyükelçilik açma kararından üzüntü duyduklarını belirterek bu kararı Kosova'yı Kudüs konusunda Avrupa Birliği'nden farklı bir yöne çekmektedir dedi. Avrupa Birliği, ırkçı İsrail ile diplomatik ilişkileri başlatmak için anlaşma imzalayan ve Kudüs'te büyükelçilik açmaya hazırlanan Kosova'ya tepki göstererek Kosova'nın Avrupa Birliği entegrasyonuna yönelik taahhütlerine uymasını istedi. Stano, ırkçı İsrail, Filistin meselesinde iki devletli çözümle yana olduklarını, bulunacak çözümle Kudüs'ün iki ülkenin gelecekteki başkenti olması fikrini benimsediklerini aktardı. Kosova'nın bağımsızlığını Avrupa üyelerinden Yunanistan, Romanya, Kıbrıs Rum yönetimi, Slovakya ve İspanya henüz tanımıyor.
Filistinli direniş grupları, Filistinli gençleri Mescid-i Aksa'yı savmak için direnişi ve kıyama çağıran bir bildiri yayınladı. Fars Haber Ajansı'nın haberine göre açıklamada Filistinli direniş grupları Mescid-i Aksa'yı savmak için Filistinli gençleri Siyonist rejim İsrail karşıtı gösteriler düzenlemeye davet ettiler. Filistinli direniş grupları ortak bir açıklamada Siyonist rejimin Mescid-i Aksa'yı zaman ve mekanda bölme, cami altında kazılar yapma ve cami çalışanlarına yönelik sürekli takibat ve tutuklama gibi girişimlerine temas edilirken Müslümanların ilk kıblesinin savunulması ve buraya yönelik saldırıların reddedilmesine vurgu yapıldı ve Mescid Aksa tapacağınız heykel değildir başlığıyla terör rejimi ve fanatik Siyonist Yahudilere karşı yeni bir hareketin başlatılması çağrısında bulundu.
Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon, İran ile yaşanan gerilimlerden dolayı yaklaşık 9 aydır Orta Doğu'da bulunan Amerikan donanmasına bağlı USS Nimitz uçak gemisinin bölgeden çekildiğini duyurdu. Amerikan Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, İran ile yaşanan gerilimlerden dolayı yaklaşık 9 aydır Orta Doğu'da bulunan uçak gemisinin Hint Pasifik Kuvvetleri'nin operasyon bölgesine sevk edildiğini açıkladı. Sözcü, bir gazetecinin sorusu üzerine bu geminin yerine başka bir uçak gemisinin Orta Doğu'ya gönderilmesi konusunda bir planlarının olmadığını da belirtti. Uçak gemisinin Orta Doğu'dan çekilmesinin stratejik bir sebebinin bulunmadığını savunan Kirby, geminin gerektiğinden fazla süredir denizde olduğunu ve Amerika'ya döneceğini kaydetti. Geminin bölgeden çekilirken yerine yeni bir geminin gönderilmemiş olması, Joe Biden yönetiminin İran'a yönelik gerginliği azaltma çabası olarak yorumlanıyor. Öte yandan Amerikan Savunma Bakanı, eski Amerikan Başkanı Trump'a sadık kişileri Pentagon'dan ihraç etti.
Anadolu Ajansı'nın Mısır basından aktardığı habere göre iki ülke hava kuvvetlerine ait yüksek donanımlı uçakların katılımıyla gerçekleştirilen hava operasyonu tamamlandı. Mısır hava sahasında düzenlenen tatbikatta Mısır Hava Kuvvetleri Komutanı Kor General Muhammed Abbas Hilmi ve diğer rütbelilerin yanı sıra Fransa Hava Kuvvetleri'nin üst düzey komutanlarının da katıldığı kaydedildi. Başlangıç tarihiyle ilgili net bilgiye yer verilmeyen tatbikatı Mısır ve Fransa Hava Kuvvetleri arasındaki ikili işbirliğinin artırılması, iki ülkenin ortak menfaatlerini hedefiyle bölgede hava güvenliği ve istikrarın sağlanması kapsamında hayata geçirildiği kaydedildi.
Ve son haberimiz, Rus muhalif Alexei Navalny'nin hapse girip girmeyeceği kararının verileceği duruşma sonunda hakim hükmünü açıkladı. Navalny hakkında daha önce verilen 3,5 yıllık şartlı ceza gerçek cezaya dönüştürüldü.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Suriye Anayasa Komitesi ve sonuçsuz biten 5. oturum etrafında. İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Suriye Anayasası Komitesi 5. oturumu 5 gün süren çalışmanın ardından bir sonuca varamadan sona erdi. Suriye krizi konusundaki en önemli meselelerden biri ülkenin yeni anayasasının tedvin edilmesidir. Suriye Anayasası'nın değiştirme konusu hükümet muhalifleri tarafından ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 2254 sayılı kararı uyarınca Kasım 2019'dan itibaren başladı ve şimdiye kadar bu bağlamda 5 oturum düzenlendi. Suriye yeni anayasasının tedvin edilmesi konusunda birinci ve ikinci tur görüşmeler Kasım 2019 tarihinde, üçüncü turu Ağustos 2020 ve dördüncü turda Aralık 2020'de gerçekleşti. Beşinci tur görüşmeler ise 26 ile 30 Ocak 2020 tarihleri arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde 5 gün süreyle yapıldı. Suriye yeni anayasasının tedvin edilmesi bağlamındaki komitenin 4 farklı gruptan toplam 45 üyesi var. Suriye yönetimi, muhalifler, ayrıca Suriye medeni kurumları, üstelik her birinin 15 üyesi var. Böylece yeni anayasa tedvin komitesinin 45 üyesi bulunuyor. Birleşmiş Milletler Suriye özel temsilcisi Pedersen ise oturumlara 4. oyuncu olarak katılıyor. Fakat her şeyden çok söz konusu 3 Suriyeli grup arasında daha çok arabulucu rolünü oynuyor. Aynı zamanda Suriye medeni kurumlar üyeleri ise Birleşmiş Milletler tarafından belirleniyor. Suriye yeni anayasa tedvin komitesinin şimdiye kadar gerçekleşen 5 tur müzakerelerine rağmen pek fazla bir ilerleme kaydetmemiştir. Öyle ki Birleşmiş Milletler temsilcisi yapılan görüşmelerin ardından konu hakkında umutsuz olduğunu belirterek görüşmelerin muhtemelen çıkmaza girmesi konusunda Suriyeli söz konusu 3 grubu uyardı. 5 tur görüşmelerin sonuçsuz bitmesi ardından Birleşmiş Milletler Suriye özel temsilcisi Pedersen bu tür görüşmelerin hayal kırıklığı olduğunu belirterek yapılan oturumun hiçbir sonuca ulaşmadığını, hatta bir sonraki görüşme tarihi konusunda bile herhangi bir anlaşmaya varılamadığını söyledi. Suriye yeni anayasa tedvin komitesinin oturumlarının sonuçsuz kalmasının çeşitli sebepleri var ama aralarında 3 neden daha fazla önem taşıyor. Birincisi tarafların karşılıklı olarak birbirine duyduğu güvensizliktir. Bu doğrultuda komite üyelerinden Tarık El-Kürdi, Suriye yönetim tarafından gönderilen heyeti komite faaliyetinin ilerlemelerini sabote etmekle suçladı. Fakat Şam hükümeti heyet başkanı Ahmet Kuzbari de muhalefeti sabotaj ve hükümetin önerilerini görmezden gelmekle suçladı. Anayasa Tedvini Komitesi'nin şimdiye kadar başarısız kalmasını bir diğer önemli sebebi de halihazırda Suriye'de iktidar olan hükümetin muhalifler tarafından görmezden gelinmesi ve bir diğer sebep ise dış müdahaledir. Aslında görünüşe göre yabancı ülkelerin desteğinde olan Suriye yönetimi muhalifinin eseri savaş meydanındaki yenilgilerini yeni anayasaya tedvin görüşmeler çerçevesinde telafi etmeye çalışıyorlar. Bu bağlamda Şam Hükümeti Heyet Başkanı Ahmet Kuzbari yaptığı açıklamada karşı tarafın önerilerinin bir yandan Suriye gerçeklerinden uzak olduğunu, diğer yandan ise diğer bazı ülkelerin Suriye konusundaki planlarını yansıması gibi göründüğünü belirtti. Söz konusu önerilerden biri Suriye gelecek siyasi sisteminin federalizmi şeklinde olmasıdır. Suriye Anayasası Komitesi'nin 5. oturumu 16 ve 17 Şubat tarihlerinde İran İslam Cumhuriyeti, Rusya ve Türkiye'nin katılımıyla Rusya'nın Soçi kentinde bir oturumun düzenleneceği bir ortamda yenilgiye uğradı. Mevcut durumda gelecek Soçi oturumunda da Suriye Anayasası konusunda Suriye ateşkesi 3 garantör ülkesi arasında herhangi bir anlaşmanın sağlanması beklenmiyor.
Tarık Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Myanmar'da darbenin ardından askeri kabinenin kurulması etrafında. Myanmar ordusu ülkede gerçekleştirdiği darbenin ardından siyasi iktidarı ele alırken kabineden 11 bakanı göreve atadı. Myanmar ordusu bu bağlamda yayınladığı bildiride meclis seçimlerinin bir yıllık olağanüstü durumun ardından düzenleneceğini ve ordusunun iktidarı yeni hükümete devredeceğini duyurdu. Myanmar ordusu pazartesi günü yumuşak bir darbeyle hükümet ve parlamento görevlerini üstlenirken demokrasi için ulusal birlik iktidar partiden bazı üyeleri bu cümleden Cumhurbaşkanı Win Myint ve iktidar parti başkanı Aung San Suu Kyi'yi tutukladı ve ardından ülkede önümüzdeki bir yıllık süre için olağanüstü hal ilan etti. Myanmar ordusu pazartesi sabahı darbe yaptığını bildirmiş, ülke idaresinin Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing'in elinde olduğu darbenin 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiaları üzerine gerçekleştirildiği belirtilmişti. İktidar Partisi Başkanı Aung San Suu Kyi seçimleri %83'lük bir oranda kazandığını belirtmesi ardından Myanmar ordusu iktidar partiyi seçimlerde hile karıştırmakla suçlayarak seçim komisyonuna şikayette bulundu fakat komisyon ordu şikayetini reddetti. Myanmar anayasası uyarınca meclis seçimlerinin %25'i orduya aittir. Ayrıca kabinedeki 3 bakan da ordu tarafından açıklanır. Kasım seçimlerinde Myanmar ordusu sadece halkın %6'lık oyunu kazanabildi. Bu konuda ülkenin askeri yetkilileri tarafından ordu ve anayasanın zayıfladığı düşüncesini oluşturdu. Myanmar ordusu darbeden önce de seçimlere hile karışması ve şikayetlerin incelenmemesi durumunda girişimde bulunacağı uyarısında bulunmuştu. Myanmar'da ordu darbesini ülkede iktidar parti yetkililerinin tutuklanmasından sadece birkaç saat sonra birçok ülke, bölgesel ve uluslararası kurumlar bu olaya tepki gösterip demokrasiye karşı bu isyanı kınarken demokrasi için Ulusal Birlik Parti'den tutuklananların bir an önce serbest bırakılmasını istediler. Dünya çapından Myanmar'da yaşanan darbeye gelen tepkilerin genişliği, darbeden mütevellit hükümeti yaptırım kararı gibi muhtemel baskılar, ayrıca uluslararası ve bölgesel kurumlardaki üyeliğinin askıya alınması gibi tepkiler nedeniyle şimdi Myanmar ordusu ve askeri hükümetin yaşanan darbeye dünya çapından gelen tepkilere ne kadar direnebileceği sorusu gündeme geliyor. Nitekim Amerikan Başkanı Joe Biden, Myanmar'daki askeri darbenin ardından bu ülkeye demokratik geçiş sürecinde kaldırılan yaptırımların tekrar geri getirilebileceği sinyalini verdi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı da Myanmar'daki darbeyle ilgili derin endişeyle karşılıyor, şiddetle kınıyoruz. Türkiye her türlü darbeye ve askeri müdahaleye karşıdır açıklamasında bulundu. Genelde herhangi bir ülkede yaşanan darbenin ardından iş başına gelen askeri hükümetten, hatta bu ülkeler ile hasmani ilişkileri olan ülkeler ve hükümetlerin uluslararası siyasi gazaba uğramaları nedeniyle darbe yaşanan ülke ile siyasi ve ekonomik her türlü ilişkilere dikkat edilir. Myanmar ve Çin arasındaki siyasi ve ekonomik yakın ilişkiler ayrıca her iki ülkedeki hükümet yapısında var olan benzerliklere rağmen Myanmar ordusu darbe sonrası dönemde Pekin'in destek ve yardımlarına fazla umut bağlayamaz. Nitekim Çin de Batı ülkelerinin insan hakları ve demokrasi ilkeleri ve kriterlerine kayıtsız kalma suçlamalarına daha fazla maruz kalmak istemiyor. Bu yüzden Myanmar'da darbe ardından kurulan hükümetin durumunun çok kırılgan olacağı, iç ve dış baskıların olağanüstü halin daha erken bitmesine ve seçimlerin erken alınmasına sebep olabileceği tahmin ediliyor. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 15 Behman 1399, Hicri Kameri 20 Cemadüssani 1442 ve Miladi 3 Şubat 2021 Çarşamba. ...1450 yıl önce bugün Hicri Kameri 20 Cemadüssani hicretten önce 8 yılında İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin değerli kızı Hazreti Fatıma dünyaya geldi. Hazreti Fatıma çocukluğundan itibaren vahiy evinde ve değerli babası Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin terbiyesi ve tavsiyeleriyle yetişti ve kamil ilim ve fazilette zirvelere ulaştı. Hazreti Fatıma Peygamber Efendimizin müşriklerden çektiği acıların azalmasında önemli rolü vardı. Hazreti Fatıma hicretin ikinci yılında çok sade bir merasimle hak, adalet ve takva simgesi olan Hazreti Ali Aleyhisselam ile evlendi. Hazreti Fatıma Hazreti Ali Aleyhisselam'ın safalı evinde en iyi şekilde annelik ve eşlik vazifelerine yerine getirdi ve İmam Hasan Aleyhisselam, İmam Hüseyin Aleyhisselam ve Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha gibi büyük insanları yetiştirdi. Hak sınavlarının savrulmasında belirlenen sosyal vazifelerini yapmaktan el çekmedi ta ki İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin de Hicri Kameri 11 yılında rihretinden az sonra toplumun İslam'ın çizdiği yoldan sapmasından üzüntü duydu ve endişeli olduğu bir sırada Hakk'a yürüdü. Hazreti Fatıma'nın tüm boyutlarda dünyadaki kadınlara örnek olmasından ötürü Hazreti'nin doğum günü İran'da Kadına Günü olarak kutlanıyor ve bugün başta anneler olmak üzere kadınlar da anılıyor. Hazreti Fatıma'nın doğum günü dolayısıyla tüm dünya Müslümanlarını kutluyoruz. ...122 yıl önce bugün Hicri Kameri 20 Cemadüssani 1320'de İran İslam Cumhuriyeti'nin rahmetli kurucusu İmam Hümeyni İran'ın merkezinde yer alan Hümeyn kentinde dünyaya geldiler. İran'da diktatörlük düzeni İmam Hümeyni önderliğindeki halk kıyamıyla yıkılarak İslam Cumhuriyeti nizamı kuruldu. ...42 yıl önce bugün Hicri Şems'i 15 Behmen 1357'de İran İslam Cumhuriyeti'nin rahmetli kurucusu İmam Hümeyni'nin İran'a gelmesinin ardından halkın despot şah rejimine karşı başlattıkları mücadele sürecinin had safhaya ulaştığı bir dönemde Şah'ın başbakanı Şapur Bahtiyar katıldığı basın toplantısında halkın sakin olmaya çağırdı. Kendini demokrasi ve özgürlük yanlısı olarak tanıtan Bahtiyar, halkı inkılaptan vazgeçmeye çağırdı. Bahtiyar söz konusu konuşmasında İmam Hümeyni'ye geçici hükümeti kurmaya izin vermeyeceğini bildirdi. İran'ın çeşitli kentlerinde protesto gösterileri ve grevlerin has safhaya ulaştığı bir dönemde askerler garnizonlardan kaçmaya başlamaları ve hükümet yetkilileri ve meclis temsilcilerinin ise istifa etmeleri ülkedeki düzeninde hükümet yetkilerinin kontrolünden çıkmaya başlamasına neden oldu. ...86 yıl önce bugün Hicri Şems'i 15 Behmen 1313'te Tahran Üniversitesi inşaatı başladı. Tahran Üniversitesi'nin kuruluş projesi Hicri Şems'i 1313'te yasa tasarısı olarak Milli Şura Meclisi'ne sunuldu ve bu tasarı onaylandıktan sonra yürürlüğe girdi. Bu üniversite kurulduğu sırada tıbbi bilimler, insani, terbiyevi, siyasi, iktisadi ve teknik bilimlerden oluşan 6 fakülteden oluşup üniversitenin rektörlüğünü kuruluşundan 1317 yılına dek Doktor İsa Sıddık, Doktor Ali Asker Hikmet'in işbirliğiyle üstlendi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Star.
Türkiye'den Avrupa Birliği mesajı, parametreler tek tek sıralandı.
Cumhuriyet.
Sadece aylık gıda harcaması düşünüldüğünde asgari ücretiyle 173 TL kalıyor.
Yeni Asya.
Tarla market fiyatı 4'e katlandı.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mustafa Karaalioğlu 1 Şubat tarihli Karar Gazetesi'nde yüksek enflasyon hedefine bile sevindiğimiz şu güller başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Merkez bankalarının görevi fiyat istikrarı sağlamaktır. Yani enflasyonla mücadele sorumluluğu taşırlar. Bizde de kuralların, sorumlulukların ve dolayısıyla işlerin birbirine karışmış olması bir yana Merkez Bankası hala öncelikle bu görevi taşımaktadır. Fiyat istikrarında belirleyici enstrüman olan politika faizi konusunda Cumhurbaşkanı'nın malum teorisi ve malum başarısızlık bir yana Türkiye'nin hem enflasyon hem de kur meselesi alarm düzeyinde seyretmektedir. Bilindiği gibi geçtiğimiz senenin hiç inandırıcı olmayan rakamlarına göre yıllık enflasyon %14.60 ilan edilmişti. Böylelikle geride kalan 4 yılı çift hane ile tamamlamış olduk diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Enflasyon hesaplaması bilimsel bir tekniğe dayanır ve şeffaf olan ülkelerde bu hesap üzerinde spekülasyon yapılmaz. Bizde ise çarşı pazardaki çıplak gerçek karşısında kamu idaresinin ilan ettiği tablo sadece spekülasyonla izah edilebilir. Ama bunu da geçelim. Çünkü mesele daha derindir. Fiyat istikrarından sorumlu olan Merkez Bankası'nın yeni başkanı Naci Ağbal, geçtiğimiz hafta bir açıklama yaptı ve 2021 enflasyon hedefini %9.4 olarak ilan etti. Devamında da faiz indirimine gidilmeyeceğini söyledi. Önceki ekonomi yönetimiyle kıyaslandığında hiç olmazsa gerçekçi olduğu için yeni bakan ve yeni Merkez Bankası Başkanı'nın bu sözleri piyasalar tarafından ciddiye alındı ve hatta kur bile bir miktar düştü. Ağbal sadece ciddiye alınmadığı ilan ettiği hedef memnuniyet de yarattı. Dünyada enflasyon biterken %9.4'ü benimsemek zorunda kalan, hatta buna sevinen bir ekonomi. Başkanı suçlamıyorum, zira Türkiye'nin göz göre göre eklenen yanlışlar zincirinden sonra gelip demirlediği yer burasıdır. Tutup tutmayacağı veya dürüstçe hesaplanıp hesaplanmayacağı belli olmasa bile %9,4'lük enflasyon hedefinin olumlu gelişme muamelesi görmesi ülke adına acizliktir. Razı olduğumuz seviye gerilemenin, vizyon kaybının ve kötü yönetiminin tabelasıdır. Büyük, güçlü, lider ülke diye kendi kendimize propaganda yaptıktan sonra liderliği sadece ülkenin başını öne eğdiren listelerde görebilmek hazindir. Bu hazin manzara beraberinde okunması gereken hukuk, eğitim, şeffaflık, yolsuzluk ve basın özgürlüğü gibi tabloların kaçınılmaz sonucudur. Değer ve verimlilik toplumları slogan atar, tafra yağdırır, hamasete sarılır ve sonuçta daha kötüsü olmasın, buna da şükür demeye mecbur kalır. Bugün biz de o toplumuz.
Mehmet Kara 1 Şubat tarihli Yeni Asya gazetesinde "Yumurta dayanamadı, kırıldı" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Pandemi dolayısıyla lokantalar, kafeler kapalı. Marketler açık ama gıda ve temizlik malzemelerinde anormal fiyat artışları, işsizliğin ve hayat pahalılığının olduğu ortamda büyük tepki çekiyor. Fırsatçılık olarak değerlendiriliyor. Bu artışlar artık hükümet, ve bunu destekleyenler tarafından dahi kabul edilirken diretlemeler başladı. Gıda fiyatlarındaki artışların gündemde olduğu şu günlerde mecliste ilginç bir olay yaşandı diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Bursa Milletvekili Erkan Aydın ve arkadaşları tarafından gıda fiyatlarındaki aşırı artışın araştırılması amacıyla meclis başkanlığına verilmiş olan meclis araştırma önergesinin görüşmeleri sırasında Erkan Aydın zam şampiyonu olarak nitelendirdiği yumurta, ayçiçek yağı, peynir ve makarna ile kürsüye geldi. Bir poşette getirdiği bu gıdalara ödediği 70 liranın fişini göstererek kız istemeye giderken götürdüğünü söylediği ayçiçeğin %52, peynirin %40 zamlandığını anlatarak 4 kişilik bir ailenin sabah kahvaltısında 2 yumurta, peynir, zeytin, ekmek olarak bir kahvaltı yaptığında bedeli 7-8 lira, 4 kişi 25-30 lira civarında aylığa vurun 750-800 lira sadece kahvaltı için verdiği para hesabını yaptı. Kendisini dinleyen vekillerin bunun yanında ekmeği var, çayı var sözlerine bunları katmıyoruz bile derken getirdiği yumurtalar kürsüde kırıldı. Aydın gördünüz değil mi? Heyecandan yumurtayı da kırdık. Vatandaş bu yumurtayı bir sene önce 12 liraya 30'lu alırken 12 liraya bu sene sadece 11 adet alabiliyor. Yumurta dayanamadı, kırıldı diyerek konuşmasını sürdürdü. Partiler adına yapılan konuşmalarda yaşanan artışlar tenkit edildi ve çare bulunması için meclis araştırması açılması istenirken buna bir çare bulunması istendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı AKP Kars Milletvekili Yunus Kılıç da gıda fiyatlarının diğer emtialara göre daha fazla arttığı tespitine katıldığını ancak bunun sebebine bakılması gerektiğini söylemek durumunda kaldı. Sonunda ne mi oldu? Tahmin edeceğiniz gibi muhalefetten gelen, iktidar tarafından da kabul edilen bu sorunla ilgili meclis araştırması açılması AKP ve MHP'nin oyları ile reddedildi. Şaşırdık mı? Hayır. Olan da kırılan yumurtalar oldu.
Orhan Uğuroğlu, 1 Şubat tarihli Yeni Çağ gazetesinde AK Parti MHP kumpası ve CHP'deki istifalar başlıklı yazısına yer veriyor. Ahmet Davutoğlu, Başbakanlığı ve Genel Başkanlığı sırasında Kasım 2015 seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ı kıskandıracak şekilde AK Parti rekor oy ile birinci parti yaptı. Tam 2 yıl sonra defalarca liderlere raporlar gönderen AK Parti içindeki sorunları ve AK Parti iktidarının hatalarını anlatan Davutoğlu, doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar misali AK Parti'den ihraç edilmek istendi ama onuruyla istifa etti. Gelecek Partisi'ni kurdu, seçime girme hakkı için yasal şartları tamamladı diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Ali Babacan, AKP'nin kurucusu olarak 2002-2015 yılları arasında 13 yıl Türkiye Dışişleri ve Ekonomi Bakanlığı Başbakan Yardımcılığı yaptı. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliği konusunda görüşmelerin yürütüldüğü makam olan baş müzakerecilik görevinde başarılı oldu. 2015'ten sonra parti içinde yanlış ekonomi politikalarını eleştirdi, doğru yolu gösterdi ama umursanmadı ve dışlandı. 2018 yılının Haziran ayında yapılan genel seçimleri için milletvekili adaylık başvurusu yapmadı ve istifa ederek AKP'den ayrıldı. Demokrasi ve Atılım Partisi'ni kurdu. Seçime girme hakkı için yasal şartları tamamladı. Yorumum şudur. MHP ile sürdürülü. Kasım 2015 genel seçimlerinde MHP'nin oy kaybederek mecliste temsil edilen 4. parti olması üzerine genel başkan adayı olduklarını vurgulayan Meral Akşener, Koray Aydın, Ümit Özdağ ve Sinan Oğan seçimli kurultay talebinde bulundular. MHP tüzüğünü değiştirmek için delegelerden yeterli imzayı toplayarak olağanüstü kurultayda değişikliği yaptılar ve Akşener Bahçeli'ye karşı adaylığını açıkladı. AKP ve MHP kumpasıyla Akşener'e karşı siyasi yargı kararları alınarak MHP'nin seçimli olağanüstü kurultayı engellendi. Devlet Bahçeli Erdoğan desteğiyle koltuğunu korudu ve ona tek adam rejimi hediye etti. Akşener ve arkadaşları 25 Ekim 2017'de İyi Parti'yi kurdular ve ilk seçimde %10 barajını aşarak mecliste grup kurdular. Akşener ve arkadaşları siyaseten haklıdır. CHP ile noktalayalım. 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Muharrem İnce'yi CHP adayı yapan Kemal Kılıçdaroğlu'dur. İyi Parti'nin seçim dışında kalması için Yandaş Seçim Kurulu'nun YSK'nın siyasi kumpasını 2018'de bozan Kılıçdaroğlu'dur. Millet İttifakı ile CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti'yi bir araya getiren de Kılıçdaroğlu'dur. Mart 2019 yerel seçiminde 25 yıllık AKP saltanatını hezimete uğratan ve milletin %54'üne CHP'li belediyelerin hizmet götürmesini başaran da Kılıçdaroğlu'dur. Erdoğan ile Bahçeli'nin ağır küfür ve hakaretlerine maruz kalan, çubukta profesyonel provokatörler tarafından linç edilmek istenen de Kılıçdaroğlu'dur. Kılıçdaroğlu'na bir daha karşında aday olmayacağım diyen Muharrem İnce, yenilen pehlivan güreşe doymaz diyerek 2023'te CHP'den Cumhurbaşkanı adayı olmak istedi. Kılıçdaroğlu'nun paydaşlarımızla konuşarak aday stratejimizi belirleyecek sonra adayımızı açıklayacağız demesine rağmen İnce CHP'ye ve Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açtı. İnce'nin yeni parti kuracağı anlaşılınca CHP'den 3 milletvekili istifa ederek Kılıçdaroğlu'nun verdiği demokrasi ve güçlendirilmiş parlamenter rejim mücadelesini baltaladılar.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Peygamber Efendimizin yadigarı Hazreti Fatıma. Selam olsun Fatıma'ya, dünyanın en seçkin kadını, Resulullah nezdinde en sevilen insana, hayır ve bol rahmetine selam olsun. Yüce insanın bariz mıstığı olan Fatıma'ya selam olsun. Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın kutlu veladeti, dünyanın bu büyük iftiharı, gerçeğe gönül verenlere mübarek olsun. Resulullah Efendimiz Mekke dışında bir yerde ibadet etmekteyken Cebrail-i Emin nazil oldu ve şöyle arz etti. Yüce Allah sana selam göndererek şöyle buyurdu. Eşinden Hatice'den 40 gün uzak dur. İbadet ve teheccüd namazı ile meşgul ol. Resul-i Ekrem Efendimiz oradan Ammar ile Allah'ın mesajını Hatice'ye ileterek, ey Hatice, sen öyle büyük bir kadınsın ki, Yüce Allah her gün defalarca senin varlığınla meleklerini övünüyor. Geceleri evinin kapısını kapat ve dinlen ve Allah'ın emrini bekle. Ben bu süre içinde Ebu Talib'in evinde olacağım diye buyurdu. Resulullah Allahu Teala'nın hikmetli emri üzerine 40 gün Hatice'nin evine gitmedi ve o süre içinde geceleri namaz ve ibadetle geçirdi ve gündüzleri de oruç tuttu. Hatice de bu süre içinde Resulullah'ın söylediği gibi davrandı. Sevgili eşinin feragatından ve yalnızlığının acısından hüzünlüydü. 40 gün böyle geçince Allah'ın meleği Resulullah Efendimiz'e nazil oldu. Cennetten bir yemek getirerek o gece o cennet yemeğinden yemesini istedi. Resulullah o cennet yemeği ile iftar yaptı. Namaz ve ibadet için kalkınca Cebrail aleyhisselam nazil oldu ve şöyle arz etti. Ey Allah'ın Resulü! Bu gece müstahap namazından vazgeç ve Hatice'nin evine doğru yola çık. Zira Allah senin sulbünden temiz bir evlat yaratmak istiyor. Böylece Resulullah Efendimiz Hatice'nin evinin yolunu tuttu. Hatice şöyle diyor. O gece her zamanki gibi evin kapısını kapatmış, yatakta uyuyordum. Aniden kapı sesi geldi. Bu evin kapısını Muhammed'den başka kimsenin çalma liyakati olmayan kimdir? Resulullah'ın kulakları okşayan sesini duydum. Aç, ben Muhammed'im. Hemen kapıyı açtım, güler yüzle eve girdi.